Ayrım 32, sayfa 328. Bir Nisan şakası gibi bir çocuk. Annemle babamın birlikteliğini bilen Sideliler benim bir aşk çocuğu olduğumu düşünürler. Oysa annem katıksız bir mantık birlikteliği ürünü olduğumda ısrarcıdır. Ben katılmam ona. Davranışlarıma mantık egemen oluyorsa bunu annemle babama değil, Alman Yahudisi Gerhard dedeme borçlu olduğuma inanırım. Anneannem de aynı fikirdedir üstelik. Zor ve uzun bir eğitim gerektiren doktorluk mesleğini seçtiğime göre, bir tatil beldesinde yan gelip yatan filozof babama veya serseri ruhlu anneme değil, çalışkan ve ilkeli babasına çektiğime dair yemin billah ediyor. Varlıklı koca peşine düşmüş burjuva bir küçük kızken, babamla tanışınca özgürlük sevdalısına dönüşen annemin de zeka seviyesi fena sayılmaz aslında. Yine de onun baş özelliği aile tarihinde dünyaya gerçek bir aşk çocuğu olarak gelen tek kişi olmasıdır. Ayrıca annem iflah olmaz bir bencillikle malüldür tıpkı babam gibi. Annemle babam her zaman ve sadece kendilerini düşündüler ve keyiflerince yaşadılar. Etraflarındakiler ne hisseder, üzülürler mi, alınırlar mı, kırılırlar mı, umurlarında bile olmadı. Annemin liseyi bitirdiği yıllarda nikahsız çiftlere iyi gözle bakılmazdı ama o, bir tatil beldesinde sevgilisiyle kalmayı seçerken, ailesinin etrafın atacağı oklarla ağır yaralanabileceğini hiç düşünmemişti mesela. Babamı bir gün pat diye bırakıp çekip gitmesi de cabası. Neden gittiğini sormuştum bir keresinde, sanırım 14 yaşında filandım. Memleket yaşanmaz hale gelmişti, elektrik kesintileri insanların canını okuyordu. Kahve bulunmuyor, gıda kuyrukları metrelerce uzuyordu. Bir de darbe olmaz mı? Komünistlere, Kürtlere, eşcinsellere eziyet etmeler, tutuklamalar, soruşturmalar, işkenceler. Bunları kaldıramayınca çekip gittim diye anlatmıştı. Oysa öğrenmiştim ki, tüm bunlar onun yaşadığı Side'de değil, büyük şehirlerde olmuş ve annemin gittiği günlerde kimsenin gözaltılar ve mahpuslardaki işkencelerden henüz haberi yokmuş. Kısacası söyledikleri bir masaldı. Bir sabah sırf aklına öyle estiği için 6 yıldır birlikte yaşadığı adamı terk edivermişti. Adamın da farkı yokmuş ki annemden, kendine 6 yılını vakfetmiş kızın gidişini o da hiç umursamamış. Annem Almanya'ya büyük babasıyla anneannesinin yanına gitmiş. 3-4 bin yıllık tarihin kalıntılarıyla iç içe eşsiz bir coğrafyadan gelip kendini bu kez de güncel sanatın coştuğu bir ortamda bulunca sanat arsızı olmuş. Önce sanat tarihi okumuş, sonra sanatın toplum üzerindeki etkisi konulu bir tez yazmaya karar vermiş. Değişik toplumları bu gözle incelemek üzere gezmiş, dolaşmış, dünyanın tozunu süpürmüş. Tezini bitirince İngiltere'ye geçip doktora yapmış. Yetinmemiş, Kuzey Amerika'ya geçip Princeton'da sanat tarihi dersleri vermiş. Aşık olmuş bu arada. Alışmış kudurmuştan beterdir derler ya, aşık olduğu meslektaşının peşinden gidip bir süreliğine Güney Amerika'da yaşamış. Annem bunları yapa dururken geride bıraktığı ülkesinde de çok şeyler olmaktaymış. Turgut Özal başbakan olunca dünyaya açmış içine dönük ülkeyi. Para politikalarını değiştirmiş. Sokaklarda güya, gizlice, kara borsa sigara satan çocuklarla evlere kara borsa viski getiren adamların elleri böğürlerinde kalmış. Zira en külüstür bakkallar bile her türlü yabancı sigarayı ve içkiyi rahatça satar olmuşlar. Manavlardaysa Türk muzlarından üç misli büyük ama kokusuz ithal çikitalar, dilimli ananaslar baş köşeye yerleşmiş. Bu arada Antalya-Mersin arasındaki topraklardan mis kokulu muz ağaçları sökülüp o arazilere lüks oteller dikiliyormuş. Cumhuriyet rejiminin dayattığı kız erkek tüm evlatlara eşit miras yasasına rağmen erkek evlatların kız kardeşlerine veya ablalarına kakaladıkları ekime elverişsiz topraklar patlama yapmış bu yüzden. Ülkede bir hanım ağa bolluğu yaşanır olmuş. Bunlar olumlu gelişmelermiş fakat yine aynı zamanlamayla sinsi bir dinci hareket de ileride yönetim dizginlerini ele geçirmek üzere pususunu kurmaya başlamış. Derler ki bu oluşumda Sam amcanın da birden fazla parmağı varmış. Bunları akrabamız olmadığı halde annesi Lape Akıl Hastanesi'nde öldüğü için merhamet vizesiyle evimizde akraba statüsü kazanmış Ruzi'den öğrenmiştim. Annemse ülke genelinde olup bitenleri evinden gelen mektuplardan ve yurt dışında ara sıra buluştuğu aile fertlerinden öğreniyormuş. Side'deki gelişmeleri de orada yaşayan birkaç yakın arkadaşlarında. Ve öğrendikleri hiç de hoş değilmiş. Side hızlı değişimden kurtaramamış kendini. Paranın el değiştirmesiyle çirkin, zevksiz bir yapılaşma başlamış. Ziyarete gelen insanların kültürel tercihleri, ağız tatları, müzikleri bile değişmiş. Side'de tek değişmeyen Korhan'mış. O, her zamanki çizgisine sadık, resim, yemek ve rehberlik yaparak sürdürmeye devam ediyormuş yarı Robinson hayatını. Tembel kediler gibi güneşe serilmiş, dünyaya bigane. Ta ki annem bir kere daha bomba gibi düşene kadar hayatına. Nasıl mı? Şöyle. Zaman içinde uzak doğu felsefelerine merak salan ve gezip tozmaktan yorulan annem, Himalayalarda soluklanırken Nirvana'ya ermeye karar vermiş ve sormuş kendine bu hayatta gerçekten ne istediğini. Gözünde ne büyük babası gibi ünlü bir hoca olmak varmış, ne zengin olmak, ne de doğanın koynunda kış uykusuna yatmış eski sevgilisi gibi bir filozof olmak. Ruhunda kara delik gibi duran boşluğu paha biçilmez bir değerle doldurmak, kendini vakfedeceği bir amaç edinmek istiyormuş sadece. Her yaptığı çılgınlığa rağmen onu hep kollayan, hep arkasında duran, sevgilerinin dünyanın her köşesine gölge gibi peşinden geldiğini bildiği annesiyle babası gibi tıpkı, sevgisini karşılıksız ve koşulsuz akıtacağı bir varlığa sahip olmayı şiddetle, tutkuyla istediğine karar vermiş. Yani bir çocuk. Ona ait bir can. Ve bu çocuğu o sırada aşık olduğu kişiden değil, herhangi birinden hiç değil, ona hayatı ilk öğreten adamdan yapmak illa. İyi de, yaşı ülkeler ve sevgililer arasında sürüklenirken 30'larının ortasına gelmiş de geçiyor, vakit daralmakta. Anne olmak için hemen Side'ye geri dönmüş. Dosdoğru Korhan'ın evine gitmiş. Bahçe kapısı kapalıymış. Kapının üzerinden tırmanıp bahçeye atlamış. Hep açık duran mutfak kapısı da sımsıkı kapalıymış. Şu işe bakın ki. Eve giremeyince meydandaki kafeye inmiş. Kafe el değiştirmiş pizzacı olmuş. Bir zamanlar doğayla iç içe olan harabelerin civarı, mevsim dolayısıyla kepenkleri yarı inik, turistik eşya satan derme çatma dükkanlarla doluymuş. Bir beton yığınına dönüşmüş canım kasaba. Bildiği her yer değişmişmiş. Çarşıda onu tanıyan çıkmamış. Yan sokaktaki berber dükkanı kalmış sadece eskilerden. Berber Şükrü kapısının önündeki taburede oturmuş sigara içiyormuş. Annemi tanımış, heyecanlanmış, sevinmiş, iltifatlar etmiş ona. Hiç değişmediğini, daha da güzelleştiğini söylemiş. Berberin çay ikramını kabul edip o mevsimde boş olan dükkana girip oturmuş anne. Laf arasında Korhan'ı sormuş. Bir iki ay önce Vietnam'a gittiğini öğrenmiş. Dönüşü yakındır demiş Berber Şükrü. Hayatında biri var mı diye sorduğundaysa gülmüş. Bir ya da birkaç geceliğine birileri gelir gider ama hepsi o demiş. Onun hayatında kalıcı sadece sen oldun. Annem kurcalayınca, Korhan hiç konuşmaz fakat berber dükkanlarına çok kişi girer çıkar. Çok laf edilir ya, söylentiye göre karısını bir motosiklet kazasında kaybetmiş. Kadın hamileymiş, onu ve bebeği kurtaramamışlar. Kendi ağır yaralanmış, o kullanıyormuş motosikleti, demişti onu tanıyan biri diye anlatmış Berber Şükrü. Demek ki göğsündeki ve sakallarıyla kapamaya çalıştığı yanağındaki dikiş izleri o kazadan kalmış diye düşünmüş anne. Yüreğinin kapanmayan yarası da karısının ölümünden kendini sorumlu tuttuğu için olmalı. Annem Gerhard dedemin evine yerleşip beklemeye başlamış Korhan'ın dönüşünü. Günler geçmiş, pes etmemiş, sabırla beklemiş annem. Her gün, gün batımında antik tiyatroya gidiyor, onunla tanıştığı gün oturduğu basamağa tünüyormuş. Güneşin ufuktaki kızıllığı dağılana kadar. Üçüncü haftanın sonuna doğru güneş bu kez annemin umutlarıyla birlikte tam kaybolmak üzereyken bir Roma sütununun arkasında klik, klik, klik. Dönüp bakmış anne. Yine saç sakal karışık, teni yine güneş yanığı, üzerinde çok cepli bir şortla yine derbeder ve yüzünü aydınlatan aynı kocaman gülümsemesiyle o. Ama saçları artık deniz tuzunun sarı tutamlar kattığı açık kumral bir yele değil. Rengini kaybetmiş, bolca beyazı olan bir yığınmış. Gözlerinin ve ağzının kenarlarında derin kırışıklıklar varmış. "Hoş geldin," demiş anneme. Annem kalkmış oturduğu yerden, "Vişneli vodkan var mı?" diye sormuş. "Olmaz olur mu? Ansızın geliverirsin diye hep yedekte durdu bir şişe," demiş Korhan. Kucaklamış onu. Güneş ve deniz kokuyormuş. Sarmaş dolaş eve yürümüşler. İçeri girerken annemin ayağı kapının yanında duran sırt çantasına takılınca Korhan yakalamış belinden, öpüşmüşler. Anneme hayatında biri var mı diye sormamış. Ne kadar kalacağını da sormamış. Sanki 10 yıl değil, 10 saatliğine gidip de dönmüş gibi davranıyormuş. Vodka şişesini almış buzdolabından, yüksük bardakları getirmiş, içmişler. Flütünü ve kemanı getirmiş sonra. Eskiden yaptıkları gibi avluya çıkmışlar, notasız, ezbere, Mozart'ın flüt konçertosundan beraber çaldıkları partisyona başlamışlar ki, annem bakmış, kemanın akordu yerinde. Biraz şaşkın, "Ne zaman akord ettin bunu?" diye sormuş. Geleceğimi bilmiş gibi. "Sabah," demiş Korhan. "Hayatta hep hazırlıklı olmak lazım." Yatak odasına geçip yatağa uzanmışlar. Pencereyi ardına kadar açmış babam. Denize karşı içmişler yine. Sonra da beni yapmışlar. "Sendeki o hafif burukluk vodkanın vişnesinden olmalı," demişti bana bunları anlatan annem. "O burukluk babamın beni istememesinden olabilir mi?" diye sormuştum. "Nereden çıkardın bunu?" "Eğer isteseydi ben onun evinde büyürdüm, anneannemin değil." "O seni değil, çocuk istemedi," demişti. "Bu kahpe dünyaya bir çocuğun daha gelmesine vesile olmak istemiyordu." "Annem de zaten çocuğu ikisi için değil, sadece kendisi için istiyormuş." "İşte buna sevinmeliydim ben. Hiç olmazsa çoğu kadının çerçeveleyip salonuna koyacağı anne baba çocuk bir de şirin fino köpeği mutlu aile fotoğrafını tamamlamak için istemiyordu beni annem." "Şiddetle bir evlat sahibi olmak istiyorum. Haziran ayında 36 yaşıma bastım. Çok vaktim yok," diye ısrar eden anneme kibarca "Ben sana mani olmayayım," demiş baba. Kısacası bencillikte farklı değilmiş annemde. Bir kedi gibi yaralarını yalamak üzere dünyayı boşlayarak inzivaya çekildiği kasabada sadece bir münzeviye değil duygu fukarasına da dönüşmüş olmalı ki yıllar önce onunla kalmayı seçen gencecik kıza karşı nasıl hiçbir sorumluluk duymadıysa 16 yıl sonra kendinden hamile kaldığında da duymamış. Ben işte bu kendilerinden başka kimseyi umursamayan çiftin ürünüydüm. Ve ayrıca uğursuz sayılabilecek bir yılın. Çünkü annemin karnında dünyaya gelmeyi beklerken Körfez Savaşı başlamıştı ve Erzincan'daki depremde 500'e yakın can kaybı olmuştu. Neyse ki doğumum ülkeye kan kusturmakta olan Apo'nun bir aylık ateşkes dönemine rast gelmişti ki onun da keyfini çıkaramadım nitekim. Dünyaya gelişimin 17. gününde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı kaybettik. ülke yasa girdi. 10 gün kadar sonra da İstanbul'da bir çöplükte meydana gelen metan gazı patlamasında 39 kişi öldü. Ülke yine yasa girdi. Henüz bir yaşımı doldurmamıştım. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, arabasının altına konan bir bombayla paramparça edilmez mi? Bu sefer de anneannemle Demir dedemin evinde uzun süren bir yas ilan edilmiş. Neyse ki 1993 yılı, tarihe Türkiye'nin ilk kadın başbakana kavuştuğu yıl olarak geçmeyi becerebilmiş ki, bu kadınlar açısından çok önem taşıyormuş. Ben konuşmaya başladığımda bununla dahi övünemedim. Çünkü anneannemle Demir dedem doğru dürüst Türkçe bilmeden başbakan olduğunu varsaydıkları kadının adını ağzıma almazlardı. 1 Nisan doğumlu olmama rağmen hayırlara vesile olamamış bir yavruydum. Sevimsiz bir 1 Nisan şakası gibi. Bunu yıllar sonra Demir dedeme söylediğimde, "Hiç de değil, çok hoş olaylar da oldu senin doğduğun yıl," demişti bana. Mesela genel ev patronu Matilt Manukyan Hanım vergi rekortmeni oldu ve Cumhurbaşkanından bir plaket aldı. Evli kadınların çalışmak için kocalarından izin almasını öngören madde iptal edildi. Anneannenin çok emeği vardır bunun arkasında. Ve Yahudi kökenli yurttaşlar bu topraklara gelişlerinin 500. yılını kutladılar. Bizim şuradaki sinagogda. Bu önemli bir şey mi? Bence evet. Demek ki Yahudiler nihayet bir ülkede 500 yıl süreyle taciz edilmeden, kovulmadan yaşayabilmişler. Dünya tarihinde pek ender bir durum, demişti dede. Gördüğünüz gibi anneannemle Demir dedemin dünyaya bakış açımda izleri vardır. 8 yaşıma basana kadar anneannem ve büyük babamla yazları Side'ye geldiklerinde buluşurduk. Annem, üniversite öğrencilerine yaz kursları verdiği ve rehberlik yaptığı için 3 ay boyunca benimle onlar ilgilenirdi. Tatil mevsimi sona erince onlar gider, annemle baş başa kalırdık yine. Bana el işinden süs ve resim yapmayı, okula gitmeden önce alfabeyi annem öğretmişti. Balık tutmayı, kaval ve flüt çalmayı, ayakkabılarımı boyamayı ise babam. Babam bizimle oturmaz, kendi evinde yaşardı. Ben sadece eğer annem bir yere gitmişse onda kalırdım. İlkokul 3'e başladığım yıl, annem ileri yoga kursuna katılmak üzere birkaç aylığına Uzak Doğu'ya gitmişti. İlk kez bu kadar uzun bir süre geçirecektim babamla. Ekim başından itibaren ta yıl sonuna kadar. Çok heyecanlanmıştım. Olamadı. Kızamağa yakalandım. Anneannem Side'ye geldi. Önce beni alıp Gerhard dedenin annemle oturduğu eve götürdü. İyileşene kadar başımda bekledi. Sonra da onunla birlikte İstanbul'a döndüm. Babam hiç karışmadı. Sude gelsin, kozunuzu onunla paylaşın, dedi sadece. Anneannem artık nasıl ikna ettiyse annemi, bir daha yaz aylarının dışında Side'ye dönmedim. İstanbul'da evimize en yakın ilkokula nakledildi kaydım. Annem, yeni yıla bizimle girmek için İstanbul'a gelmiş, gözlerimin içine bakarak anlatmıştı. Çocuk yapmaya karar verdiğinde bebeğinin en iyi genlere sahip olması için tanıdığı en doğru dürüst erkek olan babama nasıl tam 10 yıl aradan sonra geri döndüğünü. Doğumu ince hesapla planlanmış parlak bir çocuğa kasaba okullarında yazık olurdu. 8 yaşındaydım. Ne genin ne olduğunu biliyordum ne de çocuğun nasıl yapıldığını. Aval aval bakmıştım yüzüne. Annem, anlaşılan o ki, şiddetle arzu ettiği anneliğe doymuştu. Böylece beni Side'de yaşayan annemle babam değil, İstanbul'daki anneannemle büyük babam Suzan ve Demir Atalay büyüttüler. Yani Suziş'le Demdem. Parantez içinde, büyük babam anneannemi Suziş diye çağırdığı için ben de ona hep Suziş diye hitap etmiş, büyük babama da Demir dededen kısaltarak uydurduğum Demdem adını takmıştım. Artık annemi sadece yaz tatillerinde görebiliyordum. Haziran aylarını iple çekerdim çünkü annem her yaz başı valizi bana hediye paketleriyle dolu, yanında bir veya birkaç arkadaşıyla dünyanın bir başka köşesinden çıkagelirdi. Bu arkadaşlar Suziş ve Demdem'den onay aldılarsa bizde kalır, alamadılarsa babamın evine postalanırlardı. Hangi evde kalırlarsa kalsınlar hayatıma renk ve neşe getirirlerdi. Bir yaz tepeden tırnağa dövmeli bir çiftle gelmişti annem. Hadi yallah hemen babamın evine. Boyayla benim kollarıma da çıkabilir dövmeler yapmışlardı Suziş'e rağmen. Çok eğlenmiştim. Annem bir başka sefer kocaman ayaklı kalın sesli sarışın bir kadınla gelmişti. Hiç dövmesi yoktu ama hop o da babamın evine. Bana oryantal dans figürleri göstermişti. Hala yılan gibi kıvırırım doğru müzik çaldığında. Kucaklarında 6 aylık bebekleriyle gelen Avustralyalı çiftle sakallı Alman arkeologsa bizim evde misafir edilmişlerdi. Zenci kız da öyle. Merhamet kontenjanından vize almış Rosie'nin dışında bizim evin ikametgah vizesi neye göre veriliyordu bilmiyorum ama her birini çok sevmiş, her birinden yöresel yemekler, danslar, ezgiler, batik yapmak, duvar boyamak gibi bir sürü şey öğrenmiştim. Rosie ve çocukları da okullar kapanır kapanmaz gelirlerdi kalmaya. Suziş nedense pek acırdı ona. Evlenirken çeyizini yaptığını, çocuklarına kanat gerdiğini bilirdim. Çocukken bütün ailemin bir arada olduğu yaz mevsimi hiç bitmesin isterdim. Dedemle anneannem Frankfurt'tan, Nazmi dedeyle babaannem İstanbul'dan gelirlerdi. Amerika'da yaşayan dayı ve kuzenler de gelirse bir pansiyonda onlara yer tutar fakat yemekleri hep birlikte evde yerdik. Eş dost da gelecek olursa annem evde yer açmak için babama taşınırdı. Kocaman bir aile olmanın keyfi bambaşkaydı. Almanya'dan gelen anneannemle dedemin dışında diğerleri 2 haftadan uzun kalmazlardı. Onlar gider gitmez annemin arkadaşları sökün ederdi. Bu yüzden yaz tatillerini iple çekerdim de aslında İstanbul'daki hayatım da hiç fena sayılmazdı. Bir kere anneannemle büyük babamın Beyoğlu'ndaki evlerinin çok romantik bir hikayesi vardı. Meğer onlar bu eski binanın değişik dairelerinde büyümüşler ve sevmişler birbirlerini. Bir zamanlar şehrin en muteber semti ve en önemli caddesi olan Beyoğlu, zamanla itibar kaybetmiş, sarhoşların serserilerin mekanı haline gelmiş. O zaman tüm sahipleri evlerini ya satıp ya kiraya verip başka semtlere taşınmışlar. 80'li 90'lı yıllarda Beyoğlu eski itibarına yeniden kavuşunca bizimkiler kiracıyı çıkartıp tekrar taşınmışlar eski apartmanlarına. İlkokulu bitirince ben de tıpkı anneannem gibi evimizin yakınındaki St. George Lisesi'ne yollandım. Suziş'in ana dilini öğrenmiş oldum. Böylece. Fransızcayı da öğrenip Demdem'i de mutlu etmek isterdim ama buna hiç fırsat olmadı. Suziş'le Demdem, özgürlük delisi annemle babamdan çok değişik iki kişiydiler. Birbirlerine ilerlemiş yaşlarına rağmen hala tutkuyla bağlıydılar. İyice yaşlandıklarında dahi hala idealleri, umutları vardı. Sosyal adaletin hüküm süreceği bir dünya için çalışıyorlar, o dünya için insan yetiştiriyorlardı. Yaşadıkları onca olumsuzluğa, tanık oldukları darbelere, zorbalıklara rağmen kaybetmiyorlardı umutlarını. Öğrencileriyle iletişimi kesmiyor, insana değer veriyorlardı. Doğayı seviyorlardı, tek bir su damlasının kıymetini bilerek. En genç fidandan en yaşlı çınara kadar tüm ağaçları kollayarak, sahillerde saatlerce çöp toplayarak. Hayvanları seviyorlardı, başıboş köpekleri ceplerinden ödeyerek veterinerlere götürüyorlardı. Sevgi gözlerinden, ellerinden, yüreklerinden fışkırırdı. Hiç gocunmadan dünyayı ve ülkelerini daha güzel bir yer yapmak için didinip durdular. Emekli olduktan sonra da vakıflarda, derneklerde, gönüllü gruplarda sürdürdüler çalışmalarını. Anneannem ancak demirini kaybedince pes etti. Köşesine çekildi ama elini benim üzerimden hiç çekmedi. Ben işte böyle iki insanın tezgahında tornadan geçince, biraz da üzerimde çok hakkı olan anneannemin kendi babasına duyduğu sevgi ve saygı yüzünden seçtim doktor olmayı. 8 yaşımdan beri bana cömertçe akıttığı onca emeğin ve sevginin karşılığını vermek için. Ayrım sonu. Sayfa 339.